Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 25 Haban 1401 Hicri Kameri, 21 Rebiyusani 1444 ve Miladi 16 Kasım 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi'yle Londra merkezli yayın kuruluşlarının İran'la ilgili sahte haberleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İran masalları ve efsaneleri ve kalıcı ötürü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Rossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda kararname çıkarılması İran'daki denetim faaliyetlerimiz üzerinde etkili olmaz, dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, NATO Polonya'daki füze olayından sonra Doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabilir, açıklamasında bulundu. Rusya, Türkiye'nin Afganistan'la ilgili Moskova formatı toplantısına davet edildiğini belirtti. Ve Suriye İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını kanadı. Şimdi haberler.
İran, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Lindal Saçlı, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin İran'da yaşanan olaylara ilişkin iddialarına tepki göstererek, görünüşe göre Avustralya Başbakanı yanlış bilgilere dayanarak İran hakkında yanlış bir yaklaşım benimsemiştir. Bu tavır iki ülke arasındaki ilişkilere hiçbir katkı sağlamayacaktır, dedi. Kenani, medya tartışmalarına bakmaksızın İran'daki gelişmelerle ilgili doğru bilgileri Avustralya hükümetine sunmaya hazırız ifadesine kullandı. Avustralya hükümetinin İran iddiasına tepki gösteren Kenani, yabancı sığınmacıların katledilmesi ve ülke hapishanelerinde 500 yerlinin öldürülmesine dair dosya hakkında araştırma yapılmasını engelleyen Avustralya hükümeti insan hakları konusunda vaaz vermek için en ufak bir ahlaki meşruiyetten yoksundur açıklamasında bulundu. Kenani terör örgütlerine ev sahipliği yapan ve İran'daki kutsal türbeyi hedef alan terör saldırısı konusunda sessiz kalan Avustralya hükümetine çifte standardı izlemekte suçladı. Sözcü Kenani ayrıca İran, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve Büyükelçi aracılığı ile Avustralya tarafına gerekli uyarılar iletilmiştir diye konuştu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri Amerika ve Avrupa Troikası'nın İran karşıtı kararnamenin olası onaylanmasına gösterdiği tepkide bu meselenin ajansın İran'daki denetim faaliyetleri üzerinde etkili olmayacağını ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri Rafael Grossi bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun 3 aylık toplantısının marjında gazetecilere yaptığı açıklamada İran'dan bizimle işbirliği yapmasını istiyoruz diyerek İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili iddia edilen ve geriye kalan konuların ortadan kalkmayacağını, kararname çıkarılsa da çıkarılmasa da İran'ın ihtiyaç duydukları bilgileri kendilerine sunması gerektiğini, bu meselelerin çözümü için mekanizma ve çözümler peşinde olduklarını ifade etti.
Reuters'in haberine göre Yunanistan ve İran, Tahran'a Mayıs ayında Fars Körfezi'nde el koyduğu Yunan bandıralı iki tanker gemisinin serbest bırakılması konusunda anlaştı. Konu hakkında bilgi Reuters'a açıklamada bulunan iki kaynak tarafından verildi. Gemi takip verileri Delta Poseidon ve MT Prudent Warrior isimli iki tankerin İran'dan ayrıldığını gösterdi. İran, Amerika'nın Yunanistan'da İran bandıralı bir tanker gemisindeki petrole el koymasına tepki olarak Mayıs ayında bu iki gemiye el koymuştu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararını reddediyoruz açıklamasında bulundu. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı maksimum baskı ve rastgele ithamda bulunmanın emperyalistlerin ve Siyonist rejiminin bağımlılığı olduğunu belirterek kendileri de hazırladıkları taslağın doğru olmadığını ve İran İslam Cumhuriyeti açısından da kabul edilmediğini biliyorlar dedi. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı basın toplantısında yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun oturumu ve İran'a karşı hazırladıkları taslağa tepki göstererek emperyalist ve siyonist akım tarafından maksimum baskı politikası ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sürekli ithamda bulunmak, yaptırım uygulamaya ve bu bayat politikaya bağımlılığı olanların duasıdır dedi. Muhammed İslam'ı açıklamasını şöyle sürdürdü. Bir karar taslağı hazırlamışlar ve içerisinde kendilerinin de doğru olmadığını bildikleri ve İran İslam Cumhuriyeti'nin de reddettiği konuları yazmışlar. Önemli olan İran'ın nükleer programını ilerletmek için onaylanmış, düzenli ve ilan edilmiş bir programa sahip olmasıdır ve söz konusu çerçevede faaliyetleri sürdürmeye devam edecektir. İslami Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcisinin İran ziyareti iddiasını reddederek şimdilik Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bir ziyaret söz konusu değil. Önemli olan Dışişleri Bakanlığı'nın müzakerelerin devam etmesini takip etmesi ve bu konu zaten farklı şekillerde gerçekleşiyor dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İslami Atom Enerjisi Kurumu'nu ilgilendiren mesele iddia edilen ve ithamda bulunulan tüm konulara yanıt vermiştir. Biz bunu yaptık. Onların iyi niyeti olsaydı ve müzakereyi sürdürmek isteselerdi bu boyutlarda ve bu hacimde İran'a karşı bir karar sunmazlardı ifadelerine yer verdi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndan Tahran aleyhine karar çıkarmak isteyen Avrupa tarafını uyardı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu kabine toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emir Abdullayan, nükleer anlaşma konusunda Amerika ile aralarındaki mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi. Emir Abdullayan, son mesajımız 72 saatten daha kısa bir süre önceydi. Amerikalılar nükleer anlaşma için aceleleri olduğuna dair bir mesaj gönderdiler. Ancak yaptığı röportajlar kapsamlı ortak eylem planı anlaşmasının Amerika'nın önceliği olmadığını ileri sürüyorlar dedi. Amerika'yı ikiyüzlü davranmakla suçlayan Emir Abdullayan, güçlü yaptırımları aşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Müzakere için pazarlık yapmadan sonuç almak için müzakere masasına oturduk dedi. Emir Abdullayan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndan Tahran aleyhine karar çıkarmak isteyen Avrupa tarafını uyardı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dahil bazı Avrupalı bakanlarla konuyu görüştük ve Avrupalı taraflara gerekli mesajları gönderdik. Avrupalılar bu yapıcı olmayan davranışını durdurmazsa bizim etkili tepkimizle karşı karşıya kalacaktır diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Polonya topraklarında yer alan bir çiftliğe füzelerin isabet etmesi olayının ardından NATO'nun Doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabileceğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rus basınına demecinde Polonya'nın Brezvodov köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet etmesi olayının ardından NATO'nun doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabileceğini söyledi. Grushko, somut adımlarla ilgili olarak en önemlisi NATO konseyinin ilgili durumlarda istişareler öngören Washington anlaşmasının 4. maddesi uyarınca toplanmasıdır. Gelen bilgiler ve Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar dikkate alındığında ne Polonya ne de NATO tarafından ileride artırabilecek farklı herhangi bir adım öngörmüyorum. Söylemlerle sınırlı kalacaklar. Ancak belki de bu söylemler ile birlikte ittifakın doğu kanadındaki faaliyetlerin artırması konusunda bazı ek kararlar alınabilecek diye konuştu. Füze olayından sonra Varşova'nın Moskova'ya yönelik suçlayıcı söylenmek kullanması beklenebileceğine dikkat çeken Grushko, bildiğim kadarıyla onlar 4. madde uyarınca NATO konseyini toplamayı hazırlanıyorlar. Dolayısıyla ne olursa olsun her şeyden Rusya sorumludur söyleme beklenebilir ifadelerine kullandı. Rus diplomat NATO'nun Polonya'daki olayla ilgili alacağı kararların Rusya'nın çıkarlarını etkileyecek olması durumunda Moskova'nın gerektiği önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Polonya'ya düşen füze için muhtemelen Ukrayna hava savunma sistemi füzesinden kaynaklandı ancak Ukrayna'nın hatası değildi dedi. Stoltenberg Polonya'ya füze düşmesi sonrası NATO ülkelerinin büyükelçilerinin acil nitelikli toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, Polonya'da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bunun sonucunu beklemek gerektiğini dile getirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Amerikan Başkanı Joe Biden ile dün gece görüşmeler yaptığını aktaran Stoltenberg, NATO'nun teyakkuzda olmaya devam edeceğini belirtti. Bölgede bir Rus füzesi tespit edilip edilmediği sorulan Stoltenberg, soruşturmanın devam ettiğini, detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi. Stoltenberg, NATO'nun birlik içinde olduğunu, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini dile getirdi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın SWIFT'in alternatifi olarak geliştirdiği SPFS'in mali mesajlaşma sistemi kullanımının hızla arttığını söyledi. Söz konusu yetkili yaptırımlar gibi ekonomi dışı risklere hazırlanmanın da kolay olmadığını belirterek yaptırımların amacı finansal sistemimizin kontrol edilemez bir şekilde çökmesine neden olmaktı. Ancak sistemimizin şoklara karşı direncini sürekli olarak artırmıştık ve bu yardımcı oldu dedi. SPFS'in ülke içindeki bankacılık sisteminde sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini de anlatan Nabiullina, sistem yıllardır çalışıyordu ancak bu yıl bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması ile SPFS kullanımı yaklaşık %22 arttı ifadesini kullandı. Uluslararası ödeme sistemlerinin geliştirmesine yönelik öncelik verdiklerini de vurgulayan Nabiullina, Rus finans piyasasına ve ortak ülkelerimize artan baskıya rağmen uluslararası ödemelerin geliştirmesi konusu önceliğimiz olacak. Ulusal para birimlerinde yerleşimleri genişleteceğiz. Yerleşimleri hem işletmeler hem de vatandaşlar için uygun hale getirmenin yollarını arayacağız. Ulusal para birimlerinde ödemeleri artıracağız. Bu tür ödemeleri hem işletmeler hem de vatandaşlar için uygun hale getirmenin yollarını arayacağız dedi.
Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'la ilgili Moskova formatındaki yeni toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin de konuk olarak davet edildiğini söyledi. Toplantının açılışında konuşan Kabulov, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin konuk olarak katıldığını söyledi. Moskova formatı üyelerinden toplantıya sadece Afganistan katılmadı. Diğer üyeler Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın temsilcileri toplantıda hazır bulundu. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantıda alınacak sonuçlarla ilgili Afganistan yönetimine ayrıntılı bilgi vereceklerini dile getirmişti.
Suriye İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen ve 6 kişinin de yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldırıyı kınadı. Arap medyasına göre Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve en az 6 kişinin de ölümüne neden olan patlamayla ilgili olarak Suriye olarak nerede olursa olsun her türlü terörü kınıyoruz dedi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da patlama meydana geldi. Bölgedeki incelemelerin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır, 81 kişinin yaralandığını duyurdu.
Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum açıklamasında bulundu. Bozdağ, mecliste başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa değişikliğine ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bozdağ, bu kapsamda anayasanın 24. maddesini fıkraların ekleneceğini, 41. maddenin 1. fıkrasında değişiklik yapılacağını kaydetti. Hazırlık çalışmasını yaparken mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ettiklerini anımsatan Bozdağ, ancak CHP, İYİ Parti ve HDP'nin hazırlık çalışmasına destek sunmadıklarını söyledi. Önümüzdeki hafta anayasa değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum diyen Bozdağ şöyle devam etti. Bu konuda bizim Cumhur İttifakı olarak sayımız şimdi 335. Meclis Başkanı oy kullanamadığı için 334. Yapılan düzenlemeleri, hazırlığı tamamlanan değişiklik önerilerini gördükleri zaman destek verme ihtimallerini çok yüksek görüyorum. Yaptığımız şey insan haklarına, hukuk devletine ilişkin son derece önemli bir reform, değişikliktir. İnsanların kıyafetiyle ilgili bundan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ülkemizde anayasal güvence altına alınacak.
5 büyük ilde yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin 5 büyük kentinde kira fiyatları son 1 yılda %100'ün üzerinde arttı. İstanbul'da ortalama kiralar 10 bin lirayı geçti. 5 büyük ilde yapılan araştırmalara göre İstanbul ve Antalya'da ortalama kira bedelleri 10 bin lirayı aştı. Ortalama kira Ankara'da 5 bin, İzmir'de 7 bin, Bursa'da 4 bin lira seviyesine ulaştı. Hürriyet'ten Gülistan Alaoz'un haberine göre gayrimenkul değerlendirme platformu endeksinin araştırması 5 büyük il ve ilçelerinde kira bedellerini de ortaya çıkardı. İstanbul'da konut kiraları son 1 yılda %144 arttı. Kiralar son 2 yılda ise %319 artış gösterirken mega kentte ortalama metrekare kirası 94 lira, ortalama ev kirası ise 10.229 TL oldu. İlçelere bakıldığında ise ortalama kira rekoru 28.000 lira ile Sarıyer'de, kira ortalaması Beşiktaş'ta 22.000, Beyoğlu'nda 15.000, Şişli'de 14.000, Kadıköy'de 17.000, Bakırköy'de 16.000 liraya ulaştı. Ortalama kiranın 5000 liranın altına düştüğü sadece iki ilçe var. İstanbul'un en batısında yer alan Silivri ve Çatalca. Ankara'da konut kiraları son bir yılda %163, son iki yılda %269 arttı. Başkent gelininde ortalama metrekare kira bedeli ise 44 TL olurken ortalama kira 5466 TL olarak hesaplandı. İncelenen 17 ilçe içinde kiranın 3000 TL altında olduğu 4 ilçe bulunuyor. Polatlı, Kızılcahamam, Şerefli, Koçhisar, Elmada ortalama kiralar Çankaya'da ise 7000 liranın üzerinde.
Benzin ve motorin fiyatları küresel piyasaların etkisiyle değişmeye devam ederken benzin fiyatlarında yarından itibaren 77 kuruş indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK-PYD, ikisi FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, hudut kartallarımız Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK-PYD, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği, tespit edildiği denildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Associated Press Haber Ajansı, Orta Doğu merkezde bir savunma yetkilisine dayanarak Siyonist bir milyarderle bağlantılı bir petrol tankerine salı gecesi Umman açıklarında bomba taşıyan bir insansız hava aracının isabet ettiğini duyurdu. Orta Doğu merkezi savunma yetkilisi, bombalı İHA saldırısına uğrayan geminin Liberya bandıralı petrol tankeri Pacific Zircon olduğunu ve Siyonist milyarder Dan Ofer'e ait Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping tarafından işletildiğini söyledi. Bölgede deniz taşımacılığını izleyen Britanya askeri örgütü Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, olayın farkındayız ve şu anda soruşturuluyor dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, UNRWA'nın Filistinli mülteciler arasındaki yoksulluğun artması yönündeki uyarısı etrafında. Birleşmiş Milletler, Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA, Suriye, Lübnan ve Gazze şeridinde bulunan Filistinli mülteciler arasında yoksulluğun artması ile ilgili uyarıda bulundu. 6 milyonu aşkın Filistinli mülteci farklı ülkelerde, özellikle de Filistinli bitişik ülkelerde yaşamaktadır. 2011 yılı öncesi Arap ayaklanmaları ve baharı öncesi dünyadaki en büyük mülteci nüfusa sahip olan Filistinliler, Siyonist işgalci rejimin cinayetleri, dayattığı savaşlar, evleri ve arazileri el koyma girişimleri, yasa dışı yerleşim alanları inşa etme gibi canice politikalarının ürünü sayılmaktadırlar. Herhangi uluslararası bir kurum ve kuruluştan daha fazla Siyonist işgalcilerin Filistinlilere yönelik cinayetlerine karşı pasiflik gösteren Birleşmiş Milletler Teşkilatı Siyonist lobisi etkisi ve süper güçler baskıları sonucu Aralık 1949'da, yani Siyonist rejimin kuruluşundan bir yıl sonra, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'yı kurdu. Adından da anlaşılacağı üzere bu kurum Filistinli mültecilere çeşitli alanlarda destek vermekle sorumludur. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı URVA, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Ürdün Nehri'nin batı şeriasındaki işgal altındaki topraklar ile Gazze şehrindeki yaklaşık 5 milyon Filistinli'ye yardım sağlıyor. Filistinli mülteciler tıp ve sağlık tesisleri de dahil olmak üzere en temel yaşam tesislerine sahip değiller. Bu mülteciler ekonomik alanda da birçok sorunla karşı karşıyadırlar ve bu sorunlardan bazıları uluslararası toplumun davranışlarıyla da ilgilidir. Örneğin Suriye yönelik ambargo Filistinli mültecilerin sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden oldu ya da Suriye ve Filistin gibi ülkelerde savaş ve çatışmaların devam etmesi, Lübnan'daki siyasi ve ekonomik kaos ve İsrail'in devam eden cinayetleri de bu durumun kötüleşmesine katkıda bulundu.
Filistinli mültecilerin durumuna ilişkin kaygılar ise günden güne artarken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansının RUVA direktörü Philip Lazzarini, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği basın toplantısında Filistinli mülteciler arasında yoksulluğun hızla arttığı uyarısında bulundu. Suriye, Lübnan ve Gazze'deki mülteci Filistinlilerin durumu çok talihsiz ve çoğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Aralarındaki ortalama yoksulluk %90'a ulaştığı da belirtilmelidir. Filistinli mültecilerin ekonomik sorunları da o kadar büyük ki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı direktörüne göre Gazze'deki çocukların %40'ı kahvaltıdan bile mahrum kalıyorlar. Amerikan hükümetinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı mali desteği kesme eylemi de Filistinli mültecilerin durumunun kötüleşmesi ve UNRWA'nın bu mültecilere destek vermemesi ve desteklerini de kısıtlaması için önemli bir faktördü. Ağustos 2018'de Amerikan Dışişleri Bakanlığı Filistinlilerin Yüzyılın Anlaşması'nın ırkçı planına karşı çıkmasına tepki olarak UNRWA'ya mali desteğini durdurdu. Son yıllarda koronavirüsün yaygın yayılışı Filistinli mültecilerin koşullarını da kötüleştirdi. Aslında koronavirüsü Filistinli mültecilerin sağlık ve tıbbi kaygılarını artırırken bu nüfusun yoksullaşmasına da neden oldu. Çünkü Filistinli mültecilerde koronavirüsünün yayılması nedeniyle işlerini de kaybetti. Şimdi Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı Filistinli mülteciler arasında yoksulluğun yayılması konusunda uyarılarda bulunurken, bir yandan Filistin'e verilen küresel destek de azalmış, diğer yandan Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleşmesi nedeniyle Arap ülkeleri bile desteklerini azalttı. Öte yandan Gazze Şeridi, Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin büyük bir bölümü devam eden cinayetler nedeniyle özellikle ekonomi ve sağlık alanlardaki sorunları da gitgide artıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Rusya'nın Polonya'ya füze saldırısı iddiası ve Batı'nın yeni oyunu etrafında. Polonya Dışişleri Bakanlığı Rusya ordusunun bir füzesi salı günü öğlen saatlerinde Polonya'nın doğusundaki bir köye, Ukrayna sınırına 6 kilometre uzaklıktaki bir köye isabet etti. Bunun sonucu iki Polonyalı hayatını kaybetti ifadelerini kullandı. Batılı haber kaynakları da bu füzelerin Rusya tarafından fırlatıldığını iddia ederek Rusya'yı bir NATO üyesi ülkeye saldırmakla itham etmeye çalıştı. Rusya Savunma Bakanlığı bu haberlere cevaben salı akşamı yaptığı açıklamada medya ve Polonya makamları tarafından Przewodów bölgesine vuran Rus füzelerine ilişkin haberin gerilimi tırmandırmaya yönelik provokatif ve kasıtlı bir eylem olduğunu vurguladı ve şu ifadelere yer verdi. Ukrayna'nın Polonya sınırını yakın hedeflere füze saldırısı yapılmadı. Bu olayın ardından Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda acilen bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayarak topraklarımızı vuran bu füzelerin menşii hakkında halen elimizde bir kanıt yok diye açıklama yaptı. Duda'nın sözlerine rağmen Polonya Dışişleri Bakanlığı Rusya Büyükelçisi Varşova'yı çağırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Polonya Devlet Başkanı ile telefonda bu konuyu ele alması, Zelenski'nin Avrupa ve tüm dünyanın terörist Rusya'dan korunması gerektiğini iddia etmesi, Kiev'in propaganda ve siyaseti kendi çıkarları için kullanmaya çalıştığını gösteriyor ve maksimum şekilde bundan yararlanmayı istediğini gözler önüne seriyor. Diplomatik kaynaklar çarşamba sabahı NATO üyesi ülkelerin büyükelçilerinin Polonya'nın talebi üzerine istişare toplantısı gerçekleştireceklerini bildirdiler. Polonya'nın NATO tüzüğünün 4. maddesinin kullanımına şeffaflık getirmek istediğini açıklamasının ardından bu gerçekleşti. NATO'nun 4. maddesi müttefiklerden birinin taraflardan birinin toprak bütünlüğünün, siyasi bağımsızlığının veya güvenliğinin tehdit edildiğine inanması durumunda istişare sürecini başlatabileceğini ve diğer üye ülkelerin soruşturmaya katılmasını sağlayabileceğini gösteriyor. Böyle bir istişare 30 üye ülkenin tümü tarafından toplu eyleme yol açıyor.
Polonya'nın bu ülkenin Ukrayna sınırını yakın topraklarına bir füzenin düşmesi Ukrayna'daki savaş sürecinde de ciddi bir gelişme olduğu söylenebilir. Bundan önce de üst düzey NATO yetkilileri Rusya'nın bu askeri örgütü üye ülkelere yönelik saldırı girişimi konusunda defalarca uyarılarda bulunmuş ve ciddi bir yanıt sözü vermişti. Buna ek olarak Polonya şimdi Ukrayna'ya Batı askeri yardımı ve silahları göndermek için bir köprübaşı görevi gördü ve Polonya hükümeti Rusya'ya karşı en aşırı pozisyonları aldı. Kanıtlar da NATO'nun Polonya topraklarına düşen füze meselesini Rusya ile yüzleşmek için bir bahane olarak kullanmayı planladığını gösteriyor. Bu olayda Moskova'nın parmağı olduğuna dair bir kanıt bulunmamakla birlikte kanıtlar Ukrayna'ya ait bir S-300P hava savunma sistemi füzesinin Polonya topraklarına düştüğünü ve Polonya vatandaşlarını öldürdüğünü gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, dünkü sohbetimizde İran karşıtı Londra merkezli iki haber kanalının faaliyetleriyle ilgili, özellikle yayınlarının içeriğiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile bu konu hakkında sohbetimizin birinci bölümünü sizlere sunmuştuk. İran'da kargaşa çıkarma projesinin bir parçası olarak bilinen BBC Farsça ve İran International Haber kanalları İran'da kışkırtma faaliyetlerini yönetmekle bilinmekte son günlerde. Özellikle yayınladıkları sahte haberler konusunda küresel anlamda çeşitli çevrelerin tepkisine yol açmıştır. Biz bugün sohbetimizde de yine dünkü röportajımıza bu konuyla ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve özellikle küresel anlamda bu iki kanalın nasıl tanınması gerektiği konusuna bakacağız. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Londra'da faaliyet yapan bu medya kuruluşu artık medya kuruluşundan çıkıp artık bir çete halinde faaliyetini sürdürmektedir. Peki şimdi küresel anlamda da yani bazı özellikle Türkiye'den bazı haber kanalları kendi raporlarında bunları istinaden bazı haberler yayınlaması da çok dikkat çekici. Yani bunların faaliyetleri bilinmiyor mu? Türkiye'de mesela bunların nasıl finanse edildikleri, hangi amaçla çalıştıkları, böylesi konular bilinmediği için mi mesela bazen istinaden referans olarak gösteriliyor sizce?
Gösterilir təəssüflə. Dəlillərə budur ki, bu günləri yani bugünkü günlərdə, bu əsrdə, indiki dövrdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mədəni bölməsi dünyada savadı təh yazıb oxumaq yox. O cümlədən media savadı olmaq da bildirib. Media savadı olmaq bu mənaya ki, əgər bir kəs, bir insan bilməyirsə, düzgün məlumat, düzgün xəbər nə cür yayılır, nə cür olur və düzgün yayan, xəbər yayan orqanlarının hansını kimlərdir, hansılardır və hansılar feykdir, yalandır, hansılar insanları müxtəlif siyasi, iqtisadi və ya ideolojik amaclarla caydırmaq, onları həqiqətdən yansalmaq istəyirlər. Əgər biri bunu bilməyirsə, ona demək olar ki, savadı yox. Təəssüf ki, bu günləri dünyada media, insanların media savadı olmasından su istifadə eləyib və insanları yanlış yönlərə, yanlış məlumatlar verir, təkillər. Və o cümlədən Türkiyədə də elə belədir. Türkiyədə keçmişdən media vasitələri siyasi rol oynayırlar tabi düzgün xəbər yayın orqanına dönməkdə. Başqa yerlərdə belədir. Biz görürük ki, məsələn, birinci körpəz müharibəsində CNN yaranır, ikinci körpəz müharibəsində Əl Cəzirə yaranır, ya başqaları. Və bugün indi hər əli ağzına çatan öz üçün bir media təşkilatı qurub, öz idəsini, nəzərini söyləyir, ya başqasının fikri ilə və vücudu ilə müxalifət eləyir. Odur ki, Türkiyədə fəaliyyət göstərən media qurumları gələcəkdə öz etibarlarını saxlamaq üçün və öz demək olar hürmətlərini hifz eləmək üçün yaxşıdır ki, qonşu ölkələr, xüsusən İran kimi qonşularında böyük dövlətin, xəbərlərin düzgün vasitələrdən alsınlar və ona qarşı bir hərəkət olmasın ki, sonra utanmağa səbəb ola. Hər halda İran bir böyük dövlətdir ki, qonşu dövlətlərin hamısının yaman günündə arxasında olur. Bu yaman gün Əfqanistanda da belədir, Əraqda da bu cürdür, Türkiyədə də, Azərbaycanda da, başqa yerlərdə də, Qətərdə də biz gördük. Ona görə mən və ya insan, İranda yaşayan başqalarının fikri budur ki, Türkiyə media qurumları xüsusən bizlə qonşu qardaş olduqları üçün daha diqqət eləməlidirlər. Başqa qonşularımız həmçinin, biz tək Türkiyədə yox, bəlkə Azərbaycanda da bu yalan xəbərlər onların və orada olan siyasi qurumları da təhrik eləyib. Hala siyasi qurumlar başqa məsələ, hər halda Azərbaycan yəni yer müstəqil olandan, Sovet dağılandan sonra orada xarici servislərin, xarici dövlətlərin orada media vasitəsini ələ keçirmələri bəlli bir məsələdir və sifarətxanalar əslində səfirliklər olublar ki, jurnalistlərin bir çoxunu idarə edirlər öz mənfəətləri əsasında. Hər halda o medyalarda yazılmaq çox önəmli deyil. Bəli, bu iki dövlət adamları da bəzən international kimi rüsvay bir media örgütünün xəbərinə uya və ağzına bir, yaraşmayan bir sözlər ala, o yəqin ki, gələcəkdə millətlər arasında, dövlətlər arasında münasibətlərdə pis təsir qoya bilər və utanca, peşmanlığa da səbəb ola bilər. Odur ki, siz dediyiniz kimi, bu bizim əməkdaşlarımız artıq diqqət eləməlidirlər ki, İranda keçən təhvilatı düz görməlidirlər. Bəlkə eyni bunu Türkiyədə də ola bilər, başqa yerdə də ola bilər. Bu günləri bu isyandan hədəfin dalında kim olduqları, kimin nə eləmək istədiklərini araşdırmalıdırlar. Onları düzgün analiz eləməlidirlər. Bu isyanların arxasında olanları ifşa eləməlidirlər.
onlardan öz milletleri için de ibret almalıdırlar, halklarında ayık salmalıdırlar. Yəqin ki, İran xalqına bir şey olmaz. İran dövləti güclü dövlətdir. Daxildə də xalq öz dövlətinin arxasındadır. Etirazları da olsa bu etirazları mədəni yolla bildirirlər. Həməşə belə olub. Hər dövlətdə olduğu kimi etiraz var. Bütün qanunlardan xalqın hamısının razı olmağı mümkün deyil. Gedişatdan da eyni halda hamının razı olmağı mümkün deyil. Mümkün olsaydı müxtəlif partiyalar, müxtəlif zərəyanlar, siyasi zərəyanlar olmazdı. Mümkün olsaydı ki, tən 40 ildə İranda həməşə dövlətlər ki, dəyişilir. Bu dövlətlər ümumən siyasi baxımdan bir-birləri ilə çox rəqibdirlər və bəzən bir-birlərinə müxalifdirlər və bir-birlərinə düşman kimi də görsənirik. Vəli eyni halda İranın siyasi yönətməsi və icra başçıları ümumən, yəni hükumət dəyişiləndə hükumət başçıları ümumən bir-birləri ilə ziddiyyətdə olan cərəyanlardan, partiyalardan və siyasi qurumlardan olurlar. Onu göstərir ki, hər halda burada da ayrı yerdə olduğu kimi siyasi fikirlər var. Qanunlardan, ölkənin gedişatından təbiidir ki, biri razı ola bilməz və razı olmadığına da mədəni yollarından etiraz yolu ola bilər. Amma bu iki dövlət qurumlarının əleyhinə isyan eləmək, millətin malına ziyan vurmaq, otlamaq və ya polis öldürmək və ya başqa beləntik söhbətlər və ya yalan ölüm xəbərləri durulamaq, milləti bir-birinə qarşı durduğu kimi göstərmək, bunlar hamısının yalan olduğu ortaya çıxacaq və İrana bir şey olmayacaq. Vəli hər halda bu şeylərdən bizim jurnalist qardaşlarımızın və ya media qurumlarında çalışan ustalar bunları düz çıxarmalıdır, düz analiz eləməlidir. Haylə, küylə, yalan sözlə, İran International'ın söhbətlərinə uymaq onlara gələcəkdə ayb olar.
Doğru. Efendim, bu konuda bizi bilgiləndirdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm, Sayın Şərifi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Dəyərli dinleyicilər, bugünkü röportajımızda siyasi analiz Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə Londra mərkəzli İran qarşıtı 2 haber kanalının fəaliyyətləri ilə ilgili sizlər üçün hazırladığımız sohbətimizin ikinci və son bölümünü sunduq. Röportajımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də baş verə biləcəyinizi həmən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo və televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli və görüntülü proqramlarını muhatapların beğenisinə sunmaqdadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin Amerikalıların yaptırım ve tehditle halkları durdurabileceğini sandığını ancak bağımsız halkların direnişi onları geri ittiğini vurgulaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Irak kuzeyindeki teröristlere yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde İran Yargı Erki İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
İran'ın İnsan Hakları Merkezi Sekreteri ülkedeki son huzursuzluklara atıfta bulunarak İran karşıtı Fars medyasının rolünün terörist grupların rolünden daha az olmadığını söyledi. İran Yargı Erki İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi New York'ta 100'e yakın ülkenin temsilcileriyle bireysel ve toplu olarak görüştüğünü belirterek, söz konusu görüşmelerde kargaşalarla ilgili gerekli açıklamaların yapılmasının yanı sıra yurt dışında İran karşıtı Farsça medyanın yıkıcı rollerine hassasiyet gösterilmesine vurgu yapıldığını belirtti. Garibabadi, New York'ta çeşitli ülkelerin temsilcileriyle yapılan görüşmede BBC Farsça ve Suudi İran International'ın ayrılıkçı grup ve terör örgütlerinin üyeleriyle yaptığı yüzlerce röportajda şiddet ve suçu teşvik etmelerinin belgeli ve somut bir şekilde gündeme getirildiğini söyledi. Garibabadi açıklamasına devamında İran karşıtı medyanın rolünün terörist gruplar veya bu grupların üyelerinin rolünden daha az olmadığını vurguladığını sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde Siyonist karşıtı gerçekleştirilen operasyonda 3 Siyonistin öldürüldüğünü duyurması, İran ve Katar Dışişleri Bakanlarının görüşmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cevan gazetesinde İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu İnsan Hakları Komitesi Başkanı'nın İran'daki kadınların çeşitli alanlardaki ilerlemesine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu İnsan Hakları Komitesi Başkanı İranlı kadınların son 40 yıldaki ilerlemesini benzersiz olarak nitelendirdi. İran'ın bildirdiğine göre New York'a giden Zohre İlahiyan bu gezinin amacının uluslararası insan hakları örgütleriyle etkileşimde bulunmak ve ülkelerle istişare etmek olduğunu söyledi. Bu gezi sırasında çeşitli ülke temsilcilerine İran milletine yapılan zulmün mesajının verildiğini belirten İlahiyan, İran milletinin son olaylarda yabancı ülkelerin desteklediği terörist grupların saldırılarına uğradığını ancak maalesef insan hakları platformlarında İran halkının mazlumiyetine dair hiçbir şey söylenmediğini kaydetti. İlahiyan son istatistiklere göre İran'daki üniversite öğretim üyelerinin %33'ünün, sağlık çalışanlarının %70'inin, uzman doktorların %40'ının ve yüksek ihtisas yapan doktorların %30'unun kadın olduğunu belirtti.
Hemşehri gazetesinde Suudi Arabistan'da hükümet kurumlarında yaygın yolsuzluğu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Uluslararası bir örgüt, başta Suudi prensleri ve üst düzey yetkililerin yer aldığı güvenlik kurumları olmak üzere Suudi hükümet kurumlarındaki yolsuzluğun geniş alanı kapsadığını duyurdu. Saudi Leaks sitesi salı günü Uluslararası Hükümet Yolsuzluklarıyla Mücadele Örgütü'nden naklen Suudi hükümet kurumlarında yaygın yolsuzluk olduğunu, bunun Kral Selman ve oğlu Muhammed bin Selman'ın hükümdarlığı döneminde büyük ölçüde arttığını bildirdi. Raporda Suudi Arabistan'ın mali işlerde şeffaflık ve denetim eksikliği ve savunma kurumlarındaki satın almalar gibi ciddi yolsuzluk göstergelerine sahip olduğu belirtildi. Raporda Suudi savunma kurumlarındaki yolsuzluğun büyük ve geniş bir şekilde yayıldığı ve ülkenin rüşvet, suistimal, nüfuz ve zimmete para geçirme yoluyla büyük meblağlarda para kaybettiği kaydedildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars ve kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine yeni atama.
İstanbul'da bombalı saldırı.
Ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile Amerika Başkanı'nın bir araya gelmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye 4 yıl aranın ardından Tel Aviv'e Büyükelçi atadı. Büyükelçi Şakir Özkan, torunların atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ardından 4 yıl sonunda Tel Aviv'e Büyükelçi atandı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine Şakir Özkan, torunların atandığına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre İsrail rejimi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu üyesi Şakir Özkan torunlar atandı. Torunlar 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye'nin İsrail'le ilişkisi zaten bidayetinden beri var. 48'de İsrail Devleti kuruluyor, 49'da Türkiye İsrail Devleti'ni tanıyor. Ama AKP döneminde yani ilişkiler sona ermedi. Ancak bazı dönemlerde Filistin'deki, Gazze'deki özellikle hadiselerden dolayı Erdoğan'ın sesini yükselttiğini, hatta İsrail Devleti'ni terörist diye tanımladığını, yöneticilerini suçladığını gördük. Fakat bunun meğer konjonktürel olduğunu yeni yeni anlıyoruz, kamuoyu da anlıyor. Haliyle Türkiye şu anda İsrail'le eskisi gibi müttefik ama sıradan bir müttefik de değil. Azerbaycan'da işbirliği yapan, Türkiye Arap ülkelerinde etkin olabilmek için Filistin meselesini istismar etti. Oradan hareketle bu Arap Baharı'nda muhaliflere hamilik yapmaya çalıştı. Onu da geri teptiğini gördük. Libya'da da şu anda tutulmaya çalışıyor. Yani Somali'de her ne kadar yani Arap ülkesi olmasa da İslam ülkesi. Yani Arap ve Afrika'daki İslam ülkeleri, diğer ülkelerde de değişik şeyleri var. Fakat bence Erdoğan hem içeriden dışarıdaki siyaseti, içeride Kemalistlere teslim olması, dışarıda da İsrail'e teslim olması siyasi manada artık bu siyasetin boş olduğu İslam dünyasında, Arap dünyasında, içerideki İslami camiada da alıcısının olmadığını, yani müşteri kalmadı bu siyasete haliyle. Yani ne yapsa yeridir, öyle diyor. Eskiden yani İslam ülkelerinde, bir de Arap ülkelerinde sosyopolitik durumdan dolayı, yani sosyolojiden dolayı, halkın diyelim bakışından dolayı devletler gizli İsrail'le yani muhabbetlerini sürdürüyorlardı. Şimdi o aşıldı artık aleni olarak. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi olsun, Urdun, Mısır diğerleri artık aleni olarak. Yani bilmiyorum şu anda İsrail'e tavır koyan Arap ülkesi kaldı mı? Yani Suriye hariç de onda durumu biraz şey. İslam ülkeleri arasında da yani bir yine İran var. Onun dışında bilmiyorum yani bir Malezya falan filan oralar belki de. Yani o Arap olmayan işte Türk dünyası dedikleri hepsi İsrail'e sıkı fıkı. Yani Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, diğer ülkelerden Türkiye dahil. Türkiye zaten koçbaşı. Tüm Orta Asya'yı İsrail'e belki de yani açan kendisi. Şu anda artık o şeyde haya perdesi de gitti artık. Hepsi İsrail'le ilişki kurmamak adına ayıplanıyor İslam ülkelerinde, Arap dünyasında, Türkiye'de. Yani bizi ilgilendiren yönü bir İslamcı geçinen bir iktidarın veya şahsiyetin rehberliğinde bu işin yürümesi, bu aşamaya gelmesi. Yoksa Kemalistler zaten bu işleri yapıyor, sağ iktidarları yapıyordu. Yani doğru yanlış kendi söylemiyle çelişkiye düştü. Bizim burada kastettiğimiz bu. Yani İsrail şu anda herhangi bir bariyer yok. Arap ülkelerinde ona işte husumetle bakan, tam tersine Filistinliler şu anda. Mesela Türkiye'de şu anda Hamas'ın terör listesine alınması için İsrail bastırıyor. Yaparlar, yapmaz mı? Ama fiilen bir ara biraz nefes aldı. Şu anda işte Mısır'daki İslami yapılar, Arap dünyası, İstanbul'daki yani muhaliflerin televizyonları kapatıldı. İsrail karşıtı olan çizgiyi kastediyorum. Yani Mısır kökenli İhvan olsun, diğerleri olsun. Herhangi bir şey yok yani. Türkiye'nin şu anda İsrail'in istediği, içeride de Kemalistlerin istediği oluyor. Ama bununla tezat içerisinde bir söyleme var. Yani sorarsan ben işte Batı'ya karşıyım, ABD'ye karşıyım falan filan. Rusya ile iş tutuyor, Çin'le iş tutuyor göğe. İran'la göğe iş tutuyor. Ama bu nasıl bir şey bilmiyoruz. Yani çok yönlü ilişkiler diye formüle ediyorlar. Ama aynı şekilde bu formüle dayanarak başkalarının siyasetini de tasvip etmiyorlar.
Sayın Sıtkı Zilan'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan patlamayla ilgili yayın yasağı kararı geldi. Yapılan açıklamada İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatini önemle sunulur denildi.
Öte yandan Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin Suriye uyruklu kadın teröriste bombayı verdi, belirlenen firari şüpheli B'yi Bulgaristan'a kaçmak üzere Edirne'ye götürdüğü belirlendi. Kardeşinin ise yakalanmaması durumunda saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albaşir'i Yunanistan'a kaçırmaya çalışacağı tespit edildi. Patlamadan sonra kadın teröristi aracıyla Esenler'e götüren zanlının görüntüleri ortaya çıktı.
Az önce de ifade edildiği gibi bu olayın ardından bölge güvenlik güçleri kuşatırken çok sayıda sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Türkiye İçişleri Bakanı bombacının bir kadın olduğu ve tutuklandığını belirterek saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'de Taksim Meydanı'ndaki patlama bir terör saldırısıydı ve şimdiye kadar bir kadının olaya karıştığını biliyoruz dedi. Türkiye Meseleleri Uzmanı Adem Namlı'ya göre bu olay tıpkı 2015 yılında Diyarbakır ve Ankara'da yaşanan ve en az 110 kişinin hayatına mal olan olaya benziyor. İstanbul olayıyla ilgili tahminler devam ederken ortada inkar edilmeyen bir gerçek var. Bu gerçek Türkiye'nin önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine yaklaştıkça bu ülkedeki terör hareketlerinin daha geniş bir boyut kazanacağını gösteriyor. Son 20 yılın tecrübesi Türkiye'nin seçim veya önemli kararların alındığı dönemlerde kontrol dışı krizlerle karşı karşıya olduğunu kanıtlıyor.
Taksim Meydanı'nda yapılan operasyonun türü ve Ankara hükümeti yetkililerinin suçlamaları bir yana son İstanbul patlamasında yabancılar ve özellikle Amerika ve İngiltere liderliğindeki batılı hükümetlere müdahil olduğu söylenmelidir. Amerika ve İngiltere Türkiye'de derin etki ve nüfuza sahipler ve son 10 yıllarda ekonomiyi Ankara yönetiminin yumuşak karnı ve aşil topuğu olarak kullanıyorlar. Görünen o ki Ankara yetkililerinin Türkiye-Kürdistan İşçi Partisi'nin faaliyetlerini sona erdirmek için bu aktif parti aracılığı ile Amerika'ya baskı yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ancak Türkiye'nin batılı hükümetlerden, özellikle Amerika'dan herhangi bir taviz alması pek olası değil. Süleyman Soylu, Amerika yönetimini patlama faillerine desteklediğini ve Amerikan elçiliğinin başsağlığını kabul etmediklerini belirterek, bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz. Hem de çok güçlü bir mesaj. Biz bize verilen mesajı aldık. Mesajın ne olduğunu biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimseye de kardeşlik yapmıyoruz. Kardeşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor, dedi.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmada dünyada gıda krizinin çok yakın olduğuna işaretle bunu önlemek için süratle harekete geçirmesi gerektiğinin altını çizdi. Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Amerikan Başkanı Joe Biden ile de bir araya geldi. Sohbetimizi bu haberle noktalamak istiyoruz.
Dünyanın buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Erdoğan, dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız, diye konuştu. İhraç edilen tahılın Afrika başı olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaşılması için de harekete geçmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, gıda krizinin idaresinde olduğu gibi bir enerji merkezi olarak Avrupa başı olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz ifadelerine kullandı. Bu süreçte küresel enerji güvenliğinin tesisiyle tüketicilerin ucuz ve sürdürülebilir şekilde enerjiye erişimlerine öncelikli hal aldığını da Erdoğan vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Amerikan Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü. Apurva Kempinski'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Amerikan Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını yaşamını yitirenler için taziyelerini ilettiği belirtildi. Amerikan Başkanı Biden ayrıca Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Beyaz Saray açıklamasında Biden'ın NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladığı ve bazı küresel sorunların ele alındığı kaydedildi. Görüşmeye dair Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.
Duyuruda iki liderin ticaret ve güvenlik olmak üzere iki ülke ilişkilerini ele aldığı ifade edildi. Açıklamada Amerika tarafının yaptığı Biden'in açıklamalarına ek olarak F-16 konusunda da değinildi. İletişim Başkanlığı, Amerikan Başkanı Biden'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ile Amerika arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini söylediği belirtildi. Ayrıca Amerikan Başkanı Biden, Erdoğan ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti. Apurva Kempinski'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve masalımızı hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde İran'da nakkallık sanatından söz ettik. Bugün İran halk edebiyatının önemli bir parçası olan nakkallıkla ilgili dallardan birinden söz edeceğiz. Geçen bölümlerde anlatıldığı üzere nakkallar kahvehanelerde ve diğer kamu mekanlarda insanlara pehlivanlık ve hamaset eksenli öyküleri anlatırdı. Her nakkal ise bir çeşit öyküyü anlatma ustasıydı. Kimi nakkallar Şahname adlı eserde yer alan öyküleri anlatma ustasıyken, kimileri de aşk romanlarını anlatmakta yetenekliydi. Yine dedi ki, nakallar muhataplarının ilgisini çekmek üzere çeşitli yeteneklerden yararlanırdı ki bunların en önemlisi ses tonu ve öyküyü anlatma biçimiydi.
Aslında nakallar usta birer psikologdu ve seyircilerin durumuna göre programını icra ederdi. Nakkallar muhatabın ilgisini çekmek için elinden geleni yapardı. Nakkallar hem kendilerine ve hem seyircilerine hakimdi ve nerede, hangi ses tonuyla herhangi bir unsuru ön plana çıkarmasını ve hatta yer yer duraksamak suretiyle muhatabın ilgisini çekmeyi çok iyi bilirdi. Nakkallar ellerini hareket ettirmek, özellikle ellerini birbirine çarpmak veya ayaklarını yere vurmak, öyküyü en hassas yerinde kesmek ve seyirciyi merak içinde bırakmakta müthiş yetenekliydi. Gerçekte nakkal ne özel bir oyun sahnesi ne de çok sayıda yardımcı aktör olan yetenekli bir aktördü ve oyun sahnesi aslında üzerine çıktığı ve programını icra ettiği basit bir standdı. Bu stand genellikle eski krallar veya pehlivanlar veya ehlibeyt fertlerinin resimleriyle süslüydü. Nakkal bazen bir iki öyküyü birbirine karıştırarak anlatır ve tek öyküymüş gibi sonlandırırdı.
Muhterem dinleyiciler, nakkallarla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde yaşlı bir bezirganın 3 oğlunu sınamak istediğini ve her birine biraz para vererek ticaret yapmalarını söylediğini anlattık. Yine bezirganın büyük oğlunun eğlence düşkünü olduğunu ve parayı çarçur ederek babasına geri döndüğünü, ikinci oğlunun ise içki ve kumara harcayarak heba ettiğini, fakat üçüncü oğlunun babasının verdiği parayla ilkin başka insanlara yardım ettiğini ve ölen bir adamın borcunu ödeyerek onu toprağa verdiğini anlattık. Yine dedik ki yaşlı bezirgan, küçük oğlunun bir iyi insan olduğunu anladı, ona yeniden para verdi ve kendisine bir uşak satın almasını söyledi. Küçük oğlu da iş arayan Faramarz adında birini uşak olarak işe aldı ve daha sonra da ticaret yapmak üzere yola çıkacaklarını ve hazırlık yapmasını emretti. Şimdi öykümüzün devamını dinleyelim.
Faramarz patronunun emrine itaat etti ve sabah erkenden kalktı. 50 kadar katırın üzerine yükleri yükledi. ve patronun kahvaltısını hazırladı, ardından da onu uykudan uyandırdı. Yaşlı bezirganın oğlu uykudan uyanınca her şeyin hazırlandığını gördü ve Feramerz'e şöyle dedi. Aferin sana, belli ki çok çevik birisin ve işleri doğru düzgün yapabiliyorsun. Bezirganın oğlu kahvaltısını yaptıktan sonra babasıyla vedalaşmak için yanına gitti. Yaşlı bezirgan oğluna şöyle bir tavsiyede bulundu. Gideceğiniz yolun üzerinde bir kervansaray ve bir de su deposu vardır. Sakın ola ne kervansarayda ne de su deposunun yanında konaklanmayın ve biraz ötede konaklanın.
Tahran Radyosu.
Bezirgarın oğlu babasına tavsiyesini unutmayacağına dair söz verdi ve ardından vedalaşarak uşağı Feramerz ile birlikte yola çıktı. Bezirgarın oğlu ve uşağı uzun bir yolculuğun ardından babasının sözünü ettiği kervansaraya vardılar. Feramerz katırların üzerindeki yükleri indirmeye başladı. Fakat bezirganın oğlu tepki gösterdi. Yoksa unuttun mu? Babam bu kervansarayda konaklamamızı söyledi. Feramerz şöyle karşılık verdi. Merak etme, bir şey olmaz. Bunun üzerine bezirganın oğlu bir şey demedi ve Feramerz yemeği hazırladı ve katırları da bir yere bağladıktan sonra birlikte yemek yediler. Bezirganın oğlu uyuyunca Feramerz yüklerin üzerinde uzandı.
Bir süre sonra Feramerz uzaklardan yavaş yavaş onlara doğru yaklaşan bir ışık gördü. Feramerz hemen kalktı ve katırların arasında sürekli tekme atan bir katır gördü. Feramerz hemen katırı açtı ve ışığa doğru saldı. Bir süre sonra Feramerz onlara yaklaşan ışığın söndüğünü, katırın da başı ve yüzü kanlar içinde geri döndüğünü fark etti. Feramerz kalktı ve katırın sırtını sıvazladı. Ağzına da bir parça tatlı koydu ve okşadı, ardından gidip yattı. Sabah kalktığında Feramerz kervansarayın dışında 40 kadar cenaze gördü. Hemen döndü, bezirganın oğlunu uyandırdı ve birlikte kahvaltı ettiler. Bezirganın oğlu katırı o halde görünce katırın nasıl bu hale geldiğini sordu. Feramerz bezirganın oğlunun elini tuttu ve kervansarayın dışına götürdü ve cenazeleri göstererek bu cenazelerin kim olduğunu bilip bilmediğini sordu. Bezirganın oğlu şaşkınlık içinde ne oldu, bunlar da kim diye sordu. Feramerz şöyle anlattı, bunlar babanın korktuğu eşkıyalar.
Bezirgan oğlu çok sevindi. Feramerz'e bir kez daha aferin dedi ve ardından toparlanmalarını ve bir an önce yola koyulmalarını söyledi. Bezirgan'ın oğlu ve uşağı katırlarıyla beraber yola çıktı ve kafile bir süre sonra babasının bahsettiği su deposuna vardı. Feramerz hemen yükleri indirmeye başladı ve bezirgan'ın oğlu yine su deposunu görünce şöyle dedi. Yoksa unuttun mu? Babam burada konaklanmayın demişti. Feramerz ise yine bir şey olmaz diye karşılık verdi. Yine kervansarayda olduğu gibi yükleri katırların üzerinden indiren Feramerz yemek yaptı ve yemekten sonra da bezirganın oğlu uyudu. Feramerz yine yükün üzerinde uzandı.
Bir saat geçtikten sonra Feramerz baktı bir kurt ve bir tilki birlikte su deposuna geldi. Kurt tilkiden sordu. Tilki bey, burada ne yapıyorsun? Tilki de, asıl sen burada ne yapıyorsun? Dedi. Kurt şöyle karşılık verdi. Ben her gece buraya av peşinden gelirim. Buraya yakın bir yerde bir koyun sürüsü var. Sürüye bakan çoban köpeği avlanmama izin vermiyor. Bu gece de çok acıktım. Kentin çevresine baktım. Birkaç adamın kesilen kellelerini duvarların üzerine koyduklarını gördüm. Bu adamların ne yaptığını sordum. Kente padişahın kızının delirdiğini, onu tedavi edemeyen her hekimin kellesini keserek buraya koyduklarını anlattılar.
Faramarz kurt ve tilkinin konuşmalarını sonuna kadar dinledi ve ardından sabah olmasını bekledi. Faramarz ilkin bezirganın oğlunun kahvaltısını hazırladı ve ardından yanına biraz para aldıktan sonra yola koyuldu ve çabuk döneceğini söyledi. Faramarz ilkin koyun sürüsüne doğru gitti ve oraya vardığında çobana köpeğini satıp satmayacağını sordu. Çoban köpek olmazsa koyunlarını kaybedeceğini söyledi. Faramarz bu kez koyunların fiyatını sordu. Çoban da hepsi 100 lira dedi. Faramarz çobana 100 lira verdi ve bu paranın koyunların bedeli olduğunu, eğer kurt koyunlarını öldürürse parasını almış olacağını, eğer öldürmezse de çobanın karı olacağını söyledi. Çoban da kabul etti ve köpeğini Faramarz'a verdi. Faramarz köpeği aldı, biraz öteye götürdü, ona biraz yiyecek verdi ve sırtını sıvazladı. Faramarz köpek uyuduktan sonra elindeki taşla hayvanın kafasına vurdu. Beynini çıkardıktan sonra bir mendile sardı ve cebine koydu ve ardından kızı deliren padişahın kentine gitti. Kente vardığında Faramarz halktan neden bu kadar kelle kesildiğini sordu. Halk da ona kurdun anlattığı macerayı anlattı. Faramarz hemen saraya gitti ve kendisini hekim olarak tanıttı.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İslam Cumhuriyeti'nin Şecere-i Teyyibe'ye benzeterek onun kalıcılaştığını ve güçlendiğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Kur'an'ın ayeti şerifi şöyle buyuruyor. Görmedin mi? Allah nasıl örnek getirmedi? Temiz söz, tertemiz bir ağaca benzer. Kökü sabittir, dalları budakları gökte. Meyvesini her zaman verir Rabbinin izniyle. Tayyip kelimesi doğru eylem, temiz eylem, Allah için eylem gibidir. Ki bu geriye kalıyor, yerde kök salıyor, güçleniyor ve faydalı olur. İslam Cumhuriyeti nizamı bir nizam olarak, bir hükümet olarak, siyasi bir düzen olarak güç açısından 30 yıl öncesine benzemez. İki ayet sonra şöyle buyuruyor. Allah insanlara dünya yaşayışında da, ahirette de o sabit sözle sebat verir. Yine aynı tespit ve ispatı tekrarlıyor. Bu faktörleri görmek gerekir. Bizim hesaplarımızda bu faktörler hesaba katılmalı. Tüm saadet ve şekavet ve ilerleme ve gerileme faktörleri ve başarıya ulaşmalar veya ulaşmamalar, duygu ehli olanlar, maddiyat ehli olanların gönül bağladıkları sıradan maddi faktörler çerçevesinde kısıtlanamaz. Bu faktörler yanındadır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsodi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsodi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82 ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.